Efendim, Merkez İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da yeni bir programda birlikteyiz. Kurumsal yönetim danışmanı ve aynı zamanda psikolojik danışman Turgay Şirin'le birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlere sormalı, iyisiniz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, programımıza devam ediyoruz. Geçen haftadan bir konuyla devam edeceğimizi söylemiştik. Çocuklarda kişilik gelişimini ve aileyi konuştuk geçen hafta programımızda. Bu haftada çocuklarda dini şahsiyet gelişimi üzerinden devam edelim istiyoruz. Bu konudan başlayalım ama bu arada bize dinleyicilerimiz de sorularıyla programımıza katkıda bulunabilirler. Merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresinden sorularını sorabilirler. Bizler de size ulaştırır ve cevaplarını da aramış oluruz. Bu noktada dinleyicilerimize de bu çağrıda bulunmuş olalım her zaman olduğu gibi. Evet hocam, çocuklarda dini şahsiyet gelişimi üzerine konuşmaya başlarsak dini şahsiyet nedir diye soralım ve sizden cevabını bekleyelim hocam, buyurun.
Teşekkür ediyorum. Bugün de gerçekten önemli bir konuyla dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Her zaman olduğu gibi dini şahsiyet konusu hakikaten günümüz aileleri için çok önemli bir konu. Ve üzerinde de ne kadar durulsa azdır hakikaten. Biz de bu konu üzerinde dinleyicilerimizle paylaşımda bulunursak hakikaten sağlıklı bir aile yapısının gelişmesinde, sağlıklı bir neslin gelişmesinde de katkımız olacağına inanıyoruz. İnşallah Rabbim bu konuda çalışan herkesin sayını ve gayretini de artırsın. Bunlara ihtiyacımız var.
Evet.
Dini şahsiyet genel olarak bir insanın kendine mahsus dini özelliklerinin tümüne verilen bir isim. Yani bu tümüne aslında dini şahsiyet diyoruz. İnsanın dini inançları, duyguları, düşünceleri, şüpheleri, dini tutum ve davranışları, aynı zamanda dine yaklaşımı, kısaca bir bütün olarak dini görünümü onun dini şahsiyetini oluşturur diyebiliriz. Yani şahsiyet ve dini şahsiyet kavramlarını bu şekilde açıkladıktan sonra üzerine bir şey bina edebiliriz. O yüzden biliyorsunuz genel usul olarak ben de hep öyle yapıyorum. İşte bir kavramı önce tanımlıyorum ki üzerinde ortak bir kanaat oluşturalım. Yani dini şahsiyeti insanın dini inançları, duyguları, düşünceleri, dini şüpheleri hatta veya dine yaklaşımı, kısaca bir bütün olarak dini görünümü onun dini şahsiyetini oluşturur.
Evet.
Bu şahsiyet tanımından sonra bu oluşum, yani bu şahsiyetin oluşumunda tabii ki çeşitli faktörler etkilidir. Bu faktörlerin başında da aile faktörü gelir. Çünkü meşhur hadisi şerifte de sallallahu aleyhi ve sellem küllü mevludin yûledü alel fıtra diye başlayan hadis-i şerifinde her doğan fıtrat üzere doğar. Bazı rivayetlerde alâ fıtratil İslam, İslam fıtrat üzere doğar. Sonra annesi babası onu mecusi yapar, Hristiyan yapar şeklinde devam eden meşhur hadis-i şerifimiz var. Bu hadis-i şerif de bize doğuştan getirilen özelliklerin daha sonra aileyle etkileşim sonucunda nasıl değişebileceğini gösteriyor.
Evet.
Bu açıdan bakarsak özellikle çocukluk dönemi dini şahsiyetin oluşmasında son derece önemli bir dönemdir. Yani çocuk anne babasının yanında, ailesinin içerisinde ilk sosyal deneyimlerini yaşar, gözlemlerini yapar, onları taklit ederek öğrenir. Efendim, konuşmayı öğrenir, oturmayı öğrenir, kalkmayı öğrenir, yemek yemeyi öğrenir, bütün ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını öğrenir. İlk sosyalleşme deneyimlerini aile içerisinde yaşar. O yüzden herhalde artık günümüzde kimse ailenin önemsiz olduğunu söyleyemez. Aile konusu dini şahsiyetin oluşumunda son derece önemli. Bir önceki programımızda ailenin oluşumu ve o süreçte aile yaşam döngüsünü konuşmuştuk. Her bir evreden bir sonrakine geçişte bir takım stresler yaşandığından bahsetmiştik. Aile kavramı müessesinin temellerini atarak konuşmuştuk geçen programda. Bu programda da onun biraz daha ilerisini aslında devam etmiş oluyoruz. O yüzden ben hep söylüyorum, hani siz de mutlaka anonslarda da söyleyeceksinizdir. Program kayıtlarına mutlaka dinleyicilerimiz ulaşsınlar linklerden ve önceki sonraki programları da arşivlerden böyle dinleyerek aslında puzzle'ın tamamlayıcı parçaları gibi
evet.
daha bütüncül inşallah bir arşivleri olmuş olur. Tabii çocukluk dönemlerini de hani gelişim psikolojisi açısından bakarsak çocukluk dönemlerini de hatırlarsanız geçen programda gene işte doğum öncesi dönem tabii ki hamilelik dönemi ki onun üzerinde bile araştırmalar var. Yani anne karnındayken bile çocuğun dini şahsiyetini etkiler söz konusu.
Evet.
Müzik dinletme deneyleri var. Ben birçok yakın arkadaşımdan Kur'an okuma hamile eşinin Kur'an programlarında veya kendisi Kur'an okuduğunda anne karnındaki bebeğin tepki verdiğine dair çok fazla tecrübeler aktarılıyor. Evet, evet. Bunlar çok önemli hiç şüphesiz. Yani doğum öncesi dönem. Doğumdan sonra bebeklik dönemi 0-3 yaş dönem kabul ediliyor. Sonra 3-8 yaş arası döneme özellikle 3-7 diyelim buna ilk çocukluk dönemi diyoruz. Sonra 8-10 veya 7-12 diyelim kız erkek dönemleri yaş dönemleri fark ediyor buluğa girişte. İkinci çocukluk dönemi sonra 11 yaş 21-25 arası döneme de ergenlik dönemi diyoruz. Bütün bunların her birinde dini şahsiyetin oluşumu, seyri ve görüntüsü de değişiyor.
Evet.
Bunlarla ilgili genel bilgiler vermek önemli anlaşılması açısından. Şimdi tabii ki 0-3 yaş bebeklik dönemi dini şahsiyet açısından önemsiz bir dönem değildir. Ancak tabii diğer dönemler kadar bilincinde olmadığı için çocuk bu dönemde çocuğun dini şahsiyetine en fazla iyi bir zemin hazırlayabiliriz.
Evet.
Bu da nedir? Çünkü 0-3 yaş dönemi çocuklarda birçok hususun geliştiği dönem. Mesela dil kavramı evet. gelişiyor. Gözlem yapıyor çocuklar bu dönemde. Gene sevgi ihtiyacı çok fazla. Anne baba dokunması, sevmesi onun için çok önemli. Fiziksel temasın önemine dair sayısız araştırma var. Hatta hayvan deneylerinde de var bu. Meşhur bir araştırma vardır. Şempanze yavrusu kafesine annesi vefat etmiş, ölmüş bir şempanze yavrusuna yanına şey konuyor. Mesela bir robot konuyor metal. Bir de peluş. İşte gene maymun şeklinde bir peluş konuyor.
Evet.
İkisi de maymuna benzediği halde metal olana değil de peluş olana gidip sarılıyor.
Evet.
Ve o ondan ayrılmak istemiyor. Sürekli onunla uyuyor. O tensel teması hissediyor onda. Onu anne gibi kabul ediyor. Ayıramıyorlar. Evet. Yani sarılma ihtiyacı, dokunma ihtiyacı bebeklik döneminde tabii ki son derece önemli. Ve bir bağ kuruyor bebek bu şekilde annesiyle babasıyla. Yapılan araştırmalar bu dönemde mesela alt alma, dokunma, emzirme evet. gibi süreçlerinde eksiklik yaşayan bebeklerin bir özgüven eksikliği, bir problem yaşadıkları, bir eksiklik duygusuna kavuştuklarını ortaya koyuyor ve ileriki dönemlerde bazı işte dindarlıkla ilgili yapılan araştırmalarda da çocukların bu eksikliklerinin ileriki dönemlerdeki dindar şahsiyet gelişiminde de etkili olabileceği
evet.
Yorumlandı. Bazı buna dair birçok araştırma mevcut literatürde. Nitekim psikolojideki birçok araştırma zaten çocukluk dönemiyle bağlantılı yorumlarda bulunuyor. Çocukluk döneminin önemi birçok araştırmada vurgulanıyor.
Evet.
Burada bebeklik döneminde de özellikle mesela Freudian teoride, psikanalitik teoride de özellikle alt alma, efendim emme, emzirme vesaire gibi konulardaki eksikliklerin tamamlanamamış işte tatminlerin, duyguların diyelim çocukça olan bu ihtiyaçların tamamlanmaması halinde psikanalitik teoriye göre ileriki dönemlerde kişilik gelişimini oluşturan id, ego ve süperego üçlemesinden bahsediyor Freud. Bu dönemlerde bir takım sıkıntılar sebebiyet vereceği kabul ediliyor. Evet. Psikanalitik teoride. Bunun gibi örnekler vermek mümkün. 0-3 yaş dönemi itibariyle başladık. Yani bebeklikten hatta doğum öncesinden itibaren sağlıklı bir hamilelik dönemi ve dindar şahsiyet ise söz konumuz. Söz konusu olan şu anda dindar şahsiyet olduğu için aynı şekilde sağlıklı hamilelikle birlikte sağlıklı bir dini hayat, dini atmosfer içerisinde bulunmak, efendim sürekli hem ses olarak Kur'an duymak, dinlemek, işte dini sohbetler, ilahiler vesaire, yani dini bir atmosfer içerisinde yaşamak hiç şüphesiz her zaman elzem olan ve koruyucu olan bir şeydir. Hamilelik döneminden itibaren böyle, çocukluk döneminde de böyle. Yani biz bebeğe daha isim koyarken ezan okuyoruz biliyorsunuz.
Evet.
İşte o ezan okumak bile, çocuğun kulağına o sesin gitmesi, bilinçaltına...
Dini şahsiyetin oluşmasında etkisi oluyor değil mi
hocam? Son derece önemli.
Evet.
Gelenek deyip geçmemek lazım. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Kulak dolgunluğu oluyor, bilinçaltında iz bırakıyor çocuk açısından. Hepsi önemli. Yani aslında buradan dinleyicilerimize söyleyeceğimiz en temel şey bir, dini atmosferi korumaktır. Yani evet. Ben şeye de çok önem veriyorum biliyorsunuz. Pratik çözümler de olmalı. Yani hep sorunların tespiti değil de şöyle sorunlar var, böyle sorunlar var değil de nasıl çözeceğimiz konusunu da konuşmak.
Evet.
Benim için çok önemli. O yüzden sorunu, tabloyu tespit ettikten sonra çözümleri de söylemeye çalışıyorum. Burada da ilk çözümümüzü söylemiş olalım. Yani hocam dini şahsiyetli çocuk nasıl yetiştireceğiz? Çocuklarımızı çağın problemlerinden nasıl koruyacağız? Sorusunun en temel birinci cevabı şudur. Bir Müslüman olarak dini atmosferi koruyacağız. Sürekli o atmosfer içerisinde yaşamaya çalışacağız.
Evet.
Yani bulunduğumuz ortam çok önemli. Arkadaş çevremiz, aile, arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta akrabalarımızla olan ilişkiler, burada bile buraların birçoğunda seçici davranmalıyız. Yani dini şahsiyet ve kişiliğe uygun insanlarla arkadaşlık etmeli. Ailecek görüştüğümüz insanların bu noktada olmasına gayret göstermeli. Çocuklarımızın arkadaşlarının kimler olduğu, onların anne babasının kimler olduğu, bunların hepsi önemli. Yani kûnû me'a sâdıkîn sırrı, doğrularla beraber bulununuz sırrını evet. Burada işletiyoruz. Çünkü biz bir ortamda bulunduğumuzda o ortamın rengi, kokusu bizim üzerimize sinecektir.
Lâki, evet.
Bunu en güzel anlatan hikayelerden birisi, ben çok severim ve böyle konular geldiğinde mutlaka paylaşırım. Mevlana'nın meşhur Debba hikayesidir.
Evet.
Debba hikayesinde Mevlana şöyle anlatıyor. Malum ki Debba deri ustası demek. Eskiden derilerin işlenmesinde çalışan ustalara Debba denirdi. Çünkü Arapça tabaka deri demek. Debba da faal kalıbında o işi yapan kişi evet. demektir. Aslında dabbaktır orijinali ama debba Türkçe'de biraz daha kullandığımız ifadesi. Debba deri ustası demek ve deri işçiliğiyle uğraşıyor. Deri işçiliği de malum çok meşakkatli ve pis kokusuyla meşhur bir iştir.
Evet.
Çünkü yani dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz tabii bu örneği anlatırken bunu anlatmamız lazım. Hani deri tabakhaneler sonuçta deri işte leş, irin, koku malum kokusu var, pis kokusu. Hatta bu işlerin yapıldığı yerlerde ne deniyor? Tabakhane deniyor. Deri işlenen yer demek.
Evet.
Şimdi tabakhanelerin bulunduğu yerlerde yakında da insanlar oturamazlar kokudan. Çok
evet.
Eskiden Zeytinburnu'nda vardı mesela. Orada oturanlar bilirler. Çok kötü kokardı. Orası taşındı mesela Tuzla tarafından bir yere. Tem'den geçerken şimdi gene cam kapatıyoruz. Düşünün o derece bir koku. Suyla meşhur bu. Tabii eskiden beri tabakhane kötü kokusuyla meşhur. Hatta hikaye içerisinde geçtiği için anlaşılması için gene söylüyorum. Eskiden derilerin tüylerini dökmek için affedersiniz bu köpek dışkısı kullanılırmış.
Evet, şimdi malum sözün nereden geldiği anlaşılıyor.
Evet, evet. Onu tazeyken yetiştirmek gerekiyormuş. O yüzden işte bilmem nere ne yetiştiriyorsun, tabakhane evet. ne yetiştiriyorsun lafı oradan geliyormuş.
Evet, ilginç bir hikayesi
çok,
varmış.
Çok yani. İlginçtir, evet. Ve bunun için köpek besliyormuş eskiden dericiler falan.
Evet.
Yani bu çok meşhurdur.
Hı hı.
Ben bazen konferanslarda anlatınca, mesela geçen bir yerde anlatmıştım bunu. Bir tane amcamız dedi ki, ben dedi hayatımı bununla kazandım. Doğrudur hocam dedi. Doğru söylüyorsunuz dedi. Böyle evet. bir gerçek var dedi yani. Öğrenciyken dedi, ben dedi böyle bu işlerle para kazandım falan dedi. Velhasıl bütün bu bilgilerden sonra Debba hikayesi şimdi daha anlamlı
evet.
olacak.
Evet.
Mevlana Debba hikayesinde şöyle anlatıyor. O yıllarca, 30 yıl deri ustalığı yapmış Debba, şehir merkezinde bir arkadaşını ziyarete gider. Ancak adresi bulamaz. Bir dükkana girip adres sorar. Fakat cevabı tam duyamadan adamcağız düşüp bayılıverir. Hemen dışarıya çıkartırlar. İşte gül suları, kolonyalar, temiz hava.
Evet.
Adamcağız kendisine gelmiyor. İri yapılı bir kardeşi varmış Debba'nın. İnsanların arasından koşarak geliyor. Çekilin diyor, onun ilacı bende diyor. Cebinden kurumuş köpek pisliği çıkartarak üfeleyip bu abisine koklatıyor Debba, deri ustasına. Deri ustası kendisine geliyor. Diyorlar ki, ne oldu sana kardeşim? Hayırdır, nedir bu halin falan deyince, diyor ki o da, dostlar sormayın. Başıma öyle bir iş geldi ki ömrümde böyle bir eziyet görmedim. Böyle bir şey yaşamadım. Ne oldu diyorlar sana? Diyor ki Debba, adres bulamadım. Şu dükkana girdim diyor sormak için. Ancak diyor beklerken burnuma öyle iğrenç, öyle lanet, öyle pis bir koku geldi ki dengem şaşmış, bünyem kaldırmamış, düşüp bayılmışım. Ben evet. ömrümde diyor böyle pis bir koku duymadım diyor.
Evet.
Ömrü pis koku içerisinde çalışmakla geçen bir debbağın böyle bir şey söylemesi tabii bir anda insanları şaşırtıyor ve diyorlar ki bu iğrenç koku neymiş, nereden geliyormuş falan.
Hangi dükkanmış?
Dükkanmış, hangi dükkanmış? Dükkana bir bakıyorlar ki dükkan o dönemin en güzel kokularının satıldığı, miskü amberlerin, işte İpek yolundan gelen gramı bilmem kaç altın olan o güzel kokuların satıldığı attar, eskilerin tabiri attar dükkanları, bugünkü ifadeyle parfümeri dükkanı. Bu güzel kokuların satıldığı dükkana Debba çirkin koku diyor bu güzel kokulara. Ve bünyem kaldırmamış, düşüp bayılmışım diyor. İşte sevgili dostum, cahillerin kalbi de aynen bu Debba'nın burnu gibidir.
Evet.
İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edemez hale gelmiştir. Ve biz olalım, burnumuzu hangi kokuya alıştırdığımıza dikkat edelim.
Evet.
O yüzden belli bir ortam içerisinde bulunmak son derece önemlidir. Yani insanlar, ya biz şu ortamlara gidiyoruz, ben yapmıyorum ama onlara da saygı duyuyorum falan gibi şeyler duyuyoruz insanlarda.
Evet.
Yani ilk önce böyle diyor, sonra 3 ay sonra fikri değişiyor. 5 ay sonra ya o da şöyle olabilir. 1 yıl sonra onu savunmaya başlıyor.
Evet.
Yani siz kötü koku olan bir yerde duruyorsanız üzerinize bu koku sinecektir.
İlla ki.
Güzel koku sunuyorsanız, özür dilerim. Güzel koku satan bir yerdeyseniz evet. o zaman satın alacak paranız dahi olmasa o güzel koku satan yerde bulunmanın şerefine üzerinize güzel koku sinecektir. Ve burnunuz da güzel koku hassasiyetini kaybetmeyecektir.
Evet.
Kalp de aynen böyle bir şeydir.
Aynen. Bir atasözümüz var gene çok meşhur. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Evet, kesinlikle öyle. Mesela üniversitede öğrencilerimizden çok duyuyorum ben mesela bunu. İşte hocam biz arkadaşlarla oturuyoruz. Evet, işte arkadaşlar ne bileyim kötü işte sigara içiyor. En basit örnek vereyim.
Evet.
Ben içmiyorum ama arkadaşlar sigara içiyorlar. Ben de izliyorum, ortamlarını bozmuyorum yani falan. Muhabbet ortamı falan yani genç tabiriyle. Peki ondan sonra 3-4 ay sonra hocam aslında sigara o kadar da kötü olmayabilir.
Evet.
Ne bileyim bir yıla doğru sigarayı eleştirenlere ya siz de ne biliyorsunuz ki falan.
Evet.
Sonra bakmışsınız kendi de sigara içiyor falan oluyor.
Bu en masum örnekti.
En masum örnekti.
Evet.
Şimdi aileler açısından konumuz orası olduğu için bu örnekleri özellikle evet, veriyorum. Evet. Yani işte çocukları olanlar, gençlik çağında olanlar, aynı işte bebeklikten itibaren çocuğu olanların hepsi şu anda aynı problemle karşı karşıya. Yani aile içerisinde evet bir ortam oluşturacağız. Bu çok önemli. İlk aşaması. Ondan sonra da diğer aşama çocuğun girdiği diğer ortamların kontrol edilmesi. İşte orası bizim en çok zorlandığımız nokta.
Evet.
Aslında genel olarak incelediğimizde daha ailede bir sürü sorun yaşandığını ben biliyorum. Orasını bir defa ele almamız lazım. O da ayrı bir konu.
Hı hı.
Ama toplumsal olarak da sorunlarımız var. Çünkü siz ailede ne kadar steril bir ortam oluşturursanız oluşturun, topluma çıktığında çocuk sizin kontrolünüzün dışına çıkmış oluyor. Sizin kontrolünüzün dışına çıkınca sizin öğretmediklerinizi öğrenip geliyor. Efendim, sizin tasvip etmediğiniz davranışları kazanıp geliyor. Bu da ailede şok etkisi oluşturuyor. Ben buna şöyle diyorum. Başka anne babaların yapamadığı sizin de yapamadığınız oluyor. Yani siz ne kadar kontrollü olursanız olun bir yerde efendim dışarıdaki ortamın da düzelmesi gerekiyor. O zaman ben aile içerisinde kendimi kurtarayım da çocuğumu en iyi şekilde yetiştireyim de dışarıdakiler benim umurumda değil diyemiyoruz.
Evet.
Böyle diyenler çocuk büyüyüp okula başladığında derslerini alıyorlar.
Evet.
Çocuk olmadık kelimeler, lafızlar, sözcükler duyuyor dışarıdan ve size gelip baba bu ne, anne şu ne diye soruyorlar. Siz o sorduğu sorudan utanırsınız. Çocuk onu bilmediği için bunu nereden öğrendin? Arkadaşım söylüyordu, serviste böyle konuşuluyordu, okulda böyle konuşuluyordu diye cevaplar duyuyoruz.
Evet.
O zaman zaten ne oluyor? İşte ne yazık ki şu anda sistemin bozuk olması yüzünden eğitim sisteminin işte özel okullar doğuyor. Özel okulların aslında vaat ettiği şeylerin başında iyi bir kaliteli bir eğitim falan aslında çok yok. Ne var? Ortam vaat ediliyor işte.
Hı hı.
Sizin gibi velilerin oluşturduğu bir ortam vaat ediyor. Siz görüşünü biliyorsanız o özel okulun oraya diyorsunuz ki yani bu benim görüşüme ve istediğim aile profiline, öğrenci profiline yakın ailelerin çocukları buraya geliyor. O zaman ben de çocuğu buraya vereyim deyip dünyanın parasını verip yani sırf o ortam için veriliyor aslında.
Evet.
Ha buna rağmen gene işte etkilerden koruma şansımız. En azından bazı şartları elimine ediyoruz, eliyoruz. Ortam, dış ortam çok önemli. İkincisi yani aile ortamı bir. Dış ortam iki, okul ortamı ve toplum da bunun içerisinde tabii aslında. Üçüncüsü de sanal ortam var ki o sanal ortamı da bizim kontrol etmemiz gerekiyor.
Evet.
Ailecek. Yani bugün çağımız internet çağı, bilgi çağı. Bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternet cep telefonlarımıza girdi. Cep telefonlarımız küçük bir bilgisayar haline geldi. Tabletler vesaireler. Ben... O yüzden şimdiki çocukları akılda kalıcı bir örnek olsun diye şöyle tarif ediyorum. Hani ekranların emzirdiği çocuklar diyorum.
Evet.
Ekran, mesela cep telefonu ekranı bir ekrandır. Tablet evet. ekranı bir ekrandır. Bilgisayar ekranı bir ekrandır.
Televizyon.
Televizyon bir ekrandır. Yani ekranların emzirdiği çocuklar var.
Evet.
Ne yazık ki. Evet. Ve bu konuda da gene dinleyicilerimize neler yapılabilir konusunda da tavsiyelerde bulunacağız.
Evet hocam bu tavsiyelerimizi aradan sonra inşallah alacağız sizden. Kıymetli dinleyenlerimiz Merkez İnsan programına devam edeceğiz. Kurumsal Yönetim Danışmanı ve Psikolojik Danışman Turgay Şirin hocamla birazdan aranın ardından tekrar Erkam Radyo stüdyolarında birlikte olacağız. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler. Aranın akabinde sohbetimize devam ediyoruz. Kurumsal Yönetim Danışmanı ve Psikolojik Danışman Turgay Hocam'la birlikteyiz. Ve az önce hocam sohbetimize devam ederken sanal ortamın tehlikelerinden bahsediyordunuz. Aslında çevrenin tehlikelerinden ziyade günümüzdeki en çok karşılaştığımız tehlikelerden biri sanal ortam. Ailelere tavsiyelerde bulunacağım demiştiniz.
Evet.
Evet, bu önemli tavsiyeler nelerdir? Bütün anne babalar umuyorum dikkatle dinliyordur şu anda.
Teşekkür ediyorum. Şimdi üç tane ortamı ailenin koruması gerekiyor. Buradan hareketle başladık. Birincisi aile ortamı. İkincisi çocuğun aile dışındaki ortamı. Hı hı. İşte okul ortamı, arkadaş ortamı, çevresi, sokak çevresi vesaire. Evet. Yani ailenin dışındaki ortamı çocuk üzerinde etkili. İkinci ortam olarak. Üçüncüsü de sanal ortam.
Evet.
Sanal ortamda işte bu dediğimiz ekranların çocukların üzerindeki etkisi. Burada çok hızlı bir teknolojik değişim olduğu için kuşak farkı gerçekten Türkiye'de çok hızlı değişti. Yani bugün 80-90 arası doğan insanlarla 90-2000 arası doğan insanlar arasında bile uçurum var.
Evet.
2000'den sonra doğanlar arasında fark var. Yani 2000 sonrasıyla 2000 öncesi doğanlar arasında fark var. 80 öncesi doğanlar zaten 70-60 doğumlular, 50 doğumlular falan zaten
bambaşka
bir dünya. Fakat benim şahsi tespitim özellikle 90'a kadar yani 85-86-87 doğumlular dahil 87 ve öncesi iyi kötü birbirini anlayabiliyor. Yani o kuşaklar iyi kötü birbirlerini anlayabiliyor. Neden diye düşünürseniz işte mesela Türkiye'ye cep telefonu 95 senesinde falan geldi. 95 yılında cep telefonu geldiğinde 80 doğumlu olanlar 15 yaşındaydı mesela.
Evet.
Yani tam böyle ergenlik ve gençlik dönemleri. İşte 85 doğumlu olanlar 10 yaşındaydı falan. Hani iyi kötü cep telefonuna yetiştiler. İşte ondan sonra ilk özel televizyonun açılması. Hı
hı. Bilgisayarın yaygınlaşmaya başlaması.
Renkli televizyonun gelmesi bile.
Evet.
Yani 80 kuşağı bunu bilir. Yani siyah beyaz televizyonu da bilir. Renkli televizyonun geldiğini bilir. Hatta ben çocukluk dönemlerimi hatırlıyorum. Siyah beyaz izlerken alttan renk, 3 tane renk düğmesi vardı. Biraz mavi ver falan diyorduk. Böyle şimdi komedi gibi düşünüyoruz ama biraz kırmızıyı arttırır mısın falan diyorduk. Dinleyicilerimizden o yaş kuşağında olanlar gülümseyeceklerdir bunu.
Evet.
İşte İstiklal Marşı ile açılıp İstiklal Marşı ile kapanıyordu TRT.
Evet.
Falan. Yani bunları görüyorsunuz şimdi gelişim ülkenin gelişimiyle de entegre bir şey bu. Sonra internet geldi. Hatta bilgisayarın gelişi bile şeydir. Çünkü ilk bilgisayarlar benim ilk bilgisayarımın hafızası 16 megabayttı.
Megabayt.
Megabayttı ya.
Evet.
Yani sonra 256'lıklar çıktı. Ne demek 256 megabayt? Gigabayt demiyorum yani ha.
Evet.
Yani bugün neredeyse bir bilgisayar dosyasının hacmi kadar. Ve siyah beyaz tabii ki renkli ekran televizyon bilgisayar yoktu. Disketler bu A4 kağıt boyutunda disketler vardı.
Evet.
O kağıt disketleri böyle lak diye şeye koyardık. Ekran atlardı. Efendim MS-DOS işletim sistemi biz orada komut yazarak bir dosyayı kopyalardık. Yani öyle tutup sürükleyerek nerede? Yani işte copy şuradaki dosyayı al şuraya kopyala falan. Yani bayağı bilgisayar mühendisi gibi. Şey öğrenmen gerekiyor. Komut yazıyorduk yani. Şimdi oradan işte pencere sistemi çıktı. Macintosh'lar, Windows'lar falan çok şaşırdık. Aa nasıl olacak yani? Komut yazmadan şimdi tutup dosyayı sürükleyeceğiz ve oraya kopyalanacak. Çok mucizevi bir şeydi mesela falan.
Evet.
Ya işte disketleri cebimizde gezdirirdik genç dönemimizde. Hava atardık. Disketler böyle kalın. Şimdi disket kalmadı falan.
Evet.
Yani velhasıl teknolojiyle birlikte birçok şey de tabii toplumsal hayatta değişiyor. Gençlerin etki aldıkları uyarıcılar da değişiyor. Değişince de bu değişim normal şartlarda, yani bu teknolojik bombardıman olmadan önce gençliğini yaşamış insanların aldığı uyarıcıyla şu andaki çocukların aldığı uyarıcı birbirinden farklı. Ve eskiden ergenlik döneminde diyelim ki 5 yılda yaşayacağı tecrübeyi şu anda 1 yılda yaşıyor çocuk.
Aynen, evet.
Veya 6 ayda yaşıyor. O zaman anne babalar diyor ki ya biz de genç olduk, biz de ergen olduk ama bunlar gibi davranmıyorduk. Bunların şeyi değişik diyor. Çünkü değişik olmak zorunda
kalıyor. Hızlı yaşıyorlar. Tabii. Evet, hızlı öğreniyorlar.
Peki bu tespiti niye yaptık hocam? Şunun için yaptım. Şimdi tavsiyelerimi dizerken önce bir zemin oluşturayım diye. Yani anne babalar önce bu gerçeği bir kabul edecekler. Yani diyecekler ki biz teknoloji çağında yaşıyoruz. Ve bu teknoloji çağı çocukların üzerine bir uyarıcı bombardımanı gönderiyor.
Evet.
Çocuklar bizim zamanımızda yaşadığımız şeylerin böyle bugünkü hani bilimsel ziplenmiş, sıkıştırılmış, hı hı, ve hızlandırılmış versiyonunu yaşıyor. Ve çok fazla şey biliyorlar, görüyorlar. O zaman ben eski yöntemlerle çocuğumu büyütemem.
Evet.
Bir defa önce bunu bir kabullenmeleri gerekiyor. Çünkü halen bunu savunanlar var. Yani hayır kardeşim, İşte ben kendi çocukluğumda nasılsa çocuğu öyle yetiştireceğim, öyle büyüteceğim, ben ona inanmıyorum falan diyenler var. Halen bunda direnmesinler. Yani bu şu demek değil. Yani hedefimiz hepimizin aynı. İyi bir Müslüman, şahsiyetli bir birey yetiştirmek.
Evet.
Bunda zaten bir değişiklik olamaz. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim bir defa en başta değişmeyen bir kitaptır. 1400 yıl önce neyse şimdi öyle, 1400 yıl sonra da öyle olacak. Yani biz nasıl ki vahiy değişmiyorsa, hedeflerimiz değişmiyorsa, Allah'ın bize gösterdiği hedef değişmiyorsa biz de aynı şekilde bu hedefleri değiştirmeyeceğiz. Ama yöntem değişecek. Bunu şey gibi düşünsünler. Yani daha önce bir yerden bir yere giderken develerle, atlarla seyahat ediyorduk. Efendim ama diyelim ki buradan Mekke'ye deveyle gidiyorduk değil mi? Mesela
evet.
Atlarla, kervanlarla gidiyorduk. Yüzlerce yıl önce. Efendim. Şimdi uçakla gidiyoruz, araçla gidiyoruz ama gittiğimiz hedef değişiyor mu? Hayır, Mekke aynı. Yani Mekke, evet. Mekke'dir. Hedef değişmiyor da yöntem değişiyor.
Ulaşım hızımız değişiyor.
Ulaşım hızımız değişiyor.
Evet.
Bir saatte, iki saatte, üç saatte gidiyoruz. Şimdi çocuklar da böyle hızlandı. Şimdi çocuk yetiştirmedeki yöntemlerimizin de artık hani tabiri caizse attan inip bizim geriye doğru gitmek yerine uçağa binmemiz lazım. Evet. Aileler artık hayır ben atla gideceğim dememeli. Yani çocuk yetiştirme yöntemlerimizi değiştirmeliyiz. Peki nasıl yöntemler kullanmalıyız hocam? Bir, bilgileneceğiz.
Evet.
Yani çocukların gelişim dönemlerinde ne tür özellikler gösterdiğini bileceğiz. Bilgi en büyük silahtır. Mesela ergenlik döneminde çocuğu olan bir aile, ergenlik döneminin psikolojik problemlerini veya yaşayacağı fizyolojik ve psikolojik durumları bilmeli. Örneğin, İşte mesela ergenlik döneminde biz altı başlıkta topluyoruz. Mesela yalnızlık isteği olur çocukta.
Hı hı.
Gene çalışma isteksizliği olur. Disipline karşı direniş olur. Çekingenlik olur. Fazla hayal kurma olur. Duygulanım aralığının artması, yani hızlı duygu değişiklikleri olur.
Evet.
Bununla mukabil fizyolojik olarak çocukta tabii ki vücutta değişmeler, tüylenmeler, ne bileyim el göz orantısız büyümeden kaynaklı sakarlıklar olur. Sürekli bir şeyleri kırar veya çarpar bir yerlere. Herkes kendisini izliyormuş gibi bir düşünceye kapılır ergen. Ve sürekli vücudunu eleştirir, işte kıyafetlerine kafasını takar. Yüzündeki sivilceye kafasını takar, kimse beni beğenmeyecek duygusuna girer. Bütün herkes sanki onu izliyormuş gibi düşünür. Herkesin gözü üstündeymiş gibi düşünür. Arkadaşlık ve aidiyet ihtiyacının en çok olduğu dönem ergenlik dönemidir. Herhangi bir gruba dahil olmak ister. O grup beni kendi içine alsın diye yapamayacağı şey neredeyse ergen için yoktur. Kendisine uygun kabullenildiği grup arar, oraya doğru akar. Yani çocuk, evet, nerede sevgi buluyorsa oraya doğru akar. Bu sevgiyi ailede bulamayacaksa, dışarıda buluyorsa dışarıya doğru akar. Yani oluyor birçok anne baba bize soruyor işte. Hocam ailede neyi veremiyoruz da çocuk işte eve çekemiyoruz çocuğu. Çocuk sürekli dışarıda. Demek ki veremiyoruz.
Evet.
Niye veremiyoruz? Çünkü çocuk özgürlük arayışı içerisinde olduğu bir dönem. Ailede kısıtlamalar var. Dışarıda o kısıtlamalar yok. İşte daha özgür olduğunu hissediyor çocuk dışarıda. O yüzden oraya doğru akıyor. O zaman bütün bu problemler aslında aynı zamanda bize çözüm önerilerini de sunuyor. Yani bu saydığımız ergenlik döneminde yaşanan başlıklar olarak saydığımız özellikler nasıl yöntemler takip edeceğimizi de bize gösteriyor. Örneğin mesela çocuk yalnızlık isteğine giriyor bu dönemde, ergenlik döneminde. Bu fizyolojik olarak olan bir şey. Yani bunları yaşamayan çocuk ergenliği tam olarak yaşamıyor demektir. Bunları baskılamak da ciddi sorunlar ortaya çıkartıyor. Ben özellikle dini şahsiyet önemseyen, değerler üzerine kurulu bir aile hayatı yaşamak isteyen ailelerimize, ki dinleyicilerimizin çoğu böyle. O aileler içerisinde gördüğüm gençler oldu. Yetiştirilen işte değişik ortamlarda gördüğüm gençler oldu. Gençlerde maskeler gördüm ben mesela.
Hı hı.
Ne demek maskeler gördüm? Yani sizi gördüğü zaman böyle hemen zoraki bir gülümseme. Efendim işte öğretilmiş bir saygı.
Evet.
İşte nasılsınız efendim falan filan. Hani şimdiki
hı
hı. Aile babası bundan çok memnun. Gururlanıyor. Bak nasıl yetiştirdim çocuğumu falan. Ama çocuk arkasını döndüğünde genç diyelim yani buna. 18, 19, 20, 16'dan itibaren. Arkasını döndüğünde işte dışarı çıktığında ne haber dostum, iyisin sen nasılsın, iyiyim ben nasılsın falan. Yani bir anda şekil değiştiriyor.
Evet.
Bu da çocuklarda çift kişilik oluşmasına sebep oluyor. Yani böyle de bir realite var şu anda söz konusu olan. Yani çocuklar dışarısı çocuklara başka bir taraf işaret ediyor. Dış dünya diyor ki bu taraftan gidin. Gençler böyle olmalı. Yani has peşinde koşan, özgürlükçü vesaireci bir gençlik olmalı evet. diyor. Ev tam tersi, dışarıya göre tersi bir yer işaret ediyor. İşte böyle bir şahsiyet olmalı, şöyle davranmalıyız, böyle dikkat etmeliyiz. İşte haramdı, günahtı filan. Çocuklar, bugünkü gençler ikisinin arasında kalmış durumda.
Bunu dengelemenin ya da
işte bu önemli.
Şeyi nasıl olacak?
Aileler, bunu dengelemenin ilk edecek? Yolu ailelerin önce bu gerçeği kabul etmesinden.
Evet.
Yani ne demek kabul etmesi? Böyle bir gerçek var. Dışarıda böyle bir dünya var. İçeride böyle bir dünya var. Şahsiyetinin oluşum döneminde olan genç bu ikilemle karşı karşıya. Önce bunu bir kabul edeceğiz. Çünkü kabul ettiğimiz zaman çözüm başlıyor. Kabul etmiyor ailelerin çoğu hala. Yani böyle bir sorun evet. var. Sonra kabul ettik hocam. İkincisi, efendim çocuğun çalışma isteksizliğinin ergenliğin getirdiği bir hormonal durum olduğunu bilecek. Ondan sonra çocuk çalışmıyor, çalışma isteksizliği var diye çocuğun üzerine daha çok gidip onu daha çok uzaklaştırmayacak. Ne bileyim, disipline karşı direniş ergenliğin en temel özelliğidir. Çocuğu efendim zorla, hatta bazen darp ederek efendim namaz kılmaya zorlamayacak. Sevdirme yöntemini
evet.
ve anlatma yöntemini kullanacağız. Efendim, küçük yaşlardan itibaren tabii başlıyor bu namaza alıştırma vesaire konuları, ama yani küçük yaşlardayken bu tip böyle ufak zorlamalar falan çocuk tamam çocuk bunu yapabilir, ama ergenlik döneminde ve gençlik döneminde bunu yaptığında ters tepiyor.
Evet.
Peki ne yapacağız? Diyeceğiz ki çocuğu bir birey gibi, aslında küçüklükten itibaren öyle almak lazım. Peygamber Efendimiz de öyle bize gösteriyor. Yani küçücük çocuklara diz çöküp göz teması kurup beydi, hanımdı diye konuşması bize Hazreti Peygamber'in onları muhatap aldığını, birey olarak kabul ettiğini gösteriyor. Onun şahsiyetini de geliştiriyor.
Evet.
Şimdi aynı şekilde biz de aynısını yapacağız. Çocukluktan itibaren, ama özellikle ergenlik ve gençlik döneminde karşımıza bir birey gibi alacağız. Onunla sohbet edeceğiz. Efendim, onu dinleyeceğiz. Ne anlam yüklüyor? Çok saçma sapan şeyler de söylüyor olabilir. Bizi kızdıracak şeyler de söylüyor olabilir. Duygularımızı kontrol etmeye çalışarak mümkün mertebe öfkemize hakim olarak onu dinleyip onun kafasındaki teorileri mantıklılarıyla değiştirmek zorundayız. Aslında terapi bile budur, biliyor musunuz? Psikoterapi, özellikle mesela bilişsel psikoterapi bile bunu kendisine temel alır. Yani davranış bozukluklarının zihindeki bir takım bilişsel çarpıtmalardan kaynaklandığını, bu bilişsel çarpıtmaların yerine işlevsel düşünceler, işe yarayan fonksiyonel düşünceler konulduğunda bu davranış problemlerinin de düzeleceğini varsayar basit olarak.
Evet.
Terapi bile bunu yapıyor. Aslında çocuklarımıza birer terapi yapmış olacağız. Yani konuşmaları birer seans gibi düşünürsek, hem baba, oğul, anne, çocuk, neyse, birlikte vakit geçirmeye vesile olacak, hem de onun kafasındaki duygu, düşünce ve inanışları bize söylemesine bir zemin oluşturmalıyız. O zemini oluşturduktan sonra sabırlı olmalıyız. Duygularımızı yönetmeliyiz ki o anda öfke patlaması, olur mu öyle şey falan gibi çıkışmalar yaparsak bir daha bize anlatmayacak demektir. Hı-hı. Dışarıya kaçacak demektir. Efendim, sabırlı olacağız, dinleyeceğiz. Sonra da sakince bir şekilde onun söylediği argümanları kafasında çürütecek,
evet,
doğrusuyla değiştirecek konuşmalar yapmalıyız. Yani bir çocuk anne veya babayla, mümkünse her ikisiyle, bu pek fizikte, yani günlük hayatta pek mümkün olmuyor, fizik kanunlarına aykırı gibi, ama ebeveynlerinden birisiyle en azından rahatça her şeylerini paylaşabilmeli. Bu güveni ona vermeliyiz. Eğer çocuk size paylaşabiliyorsa, çocukluktan, evet, itibaren bu özgüveni ve rahatlığı çocuğa verebildiysek, günümüz aile için söylüyorum, günümüz ailesi, hı-hı, için. Geçmişte bunu yapamıyorduk, tekrar altını çiziyorum. Geçmişte babasının yanında çocuğunu sevemiyordu bir evlat. Evet. Evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, dedesinin yanında çocuğunu öpmek ayıptı.
Evet.
Ama artık halen bu kafayla biz çocuk yetiştiremeyiz. Hocam, kültürümüzü mü değiştirelim? Hayır. Saygıyı değiştirmeyeceğiz ama şeklini değiştireceğiz.
Evet.
Saygı bizim vazgeçilmez prensibimiz. Saygı gene olacak, çocuğa vereceğiz. Ama efendim, o kadar katı olamayacağız. Çünkü çağ değişiyor. Fakat saygıyı değiştirmeyeceğiz tabii. Evet. Ama çocuğu dedesinin yanında öpmek saygısızlık mıdır acaba?
Yani o da ayrı. Peygamber Efendimizin hadisini mesela, yani, hemen aklımıza getirmemiz lazım. Çokça öpünüz buyuruyor.
Evet, seviniz yani çocukları.
Kimin yanında olursanız olun, misafirin yanında bile. Yani
Efendimiz seviyormuş, evet, çocukları, öpüyormuş, torunlarını bol bol, aynen, sevip öpüyormuş.
Evet.
Yani kültürel şeylerle, yani ya, o değişimlere,
evet,
ana hedefleri kaybetmeden şekilsel bazı şeylerden kurtulmamız, evet,
yanlışı
gerek,
doğruyu biraz daha net ortaya koymak gerekiyor.
Kesinlikle
herhalde
öyle. Artı, konuşmamız gerekiyor bir şekilde. Yani bir çocuğa yalan söylememeyi ve rahatlıkla anne veya babadan birisine her türlü hatasını, problemini rahatça anlatabilmeyi öğrettiğimiz zaman hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok.
Evet.
O zaman o çocuğu koruyabiliriz. Ama çocuğun anlattığı zaman çocuğa aşırı tepkiyle, tepkisel olarak, ne öyle şey mi olur, ne yaptın sen falan gibi tepkilerle karşılarsak çocuğu, çocuk eyvah ben anlatınca böyle tepkiler geliyor, zaten kesin babama söylesem şöyle davranır, anneme söylesem böyle davranır diye bir düşünce çocuğun kafasına yerleşirse, çocuk bize anlatmayacaktır. Anlatmazsa da biz nasıl kontrol edeceğiz çocuğu? Anlatıyorsa korkmayın. Yani çocuğa yalan söylememeyi öğretirsek ve anne, evet, ve babadan birisine konuşabileceğini, ne söylerse söylesin tepkisel karşılanmayacağını, onun aile içerisinde o işin halledileceğini çocuğa verebilirsek korkmayın. O zaman, evet, çocuk her türlü hatasını gelip söyler, düzeltme şansımız olur. Yani çocuk geliyor, var öyle anlatılan örnekler, anne babasından işte geliyor, onu başarabilmiş aileler en azından bunu yaşayabiliyorlar. Nedir? Geliyor, anne bugün ilkokul bir mesela. Anne bugün okulun çıkışında bir adam yanıma geldi, bana sakız gibi bir şey verdi. Al bunu, bu iyidir. İşte bu benden hediye dedi filan. O ne, bir bakıyorsun uyuşturucu veya işte ne bileyim başka bir şey. Şimdi çocuk bunu size söylemezse nasıl anlayacaksınız?
Evet.
Yani ama bunu geldi söyledi. Siz de ne, nasıl alırsın? Ben sana demedim mi işte şöyle yapma, böyle yapma, yabancılarla konuşma diye çocuğa böyle bir tepkiyle yaklaşırsan çocuk bir dahakine söylemeyecekti.
Evet.
Yani çok basittir aslında bazı şeyler ama bizim kabullenmemiz ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye karar vermemiz, niyetlenmemiz gerekiyor. Hani benim çok kullandığım bir laf var. Niyet ettim değişmeye diye. Yani niyet etmek çok önemli. Her şeyin başı bu. Bizim yetiştiğimiz çocuklukla kıyaslamaktan vazgeçeceğiz. Günümüz çocuklarına iyi ve kötüyü göstereceğiz. Bak yavrum bu kötü olandır. Bak yavrum bu iyi olandır. Bu ikisini göstereceğiz. Sen iyi olanı seç diyeceğiz çocuğa. Çocuk da böyle bir bilinç ve şahsiyet oturduktan sonra zaten korkmayın. Bu da özellikle ilk çocukluk ve işte o ergenliğe kadarki dönemde gelişir. Çocuk da bu oturur. Çocuk da işte ahlak, utanma, terbiye, işte doğru yanlış, haram helal mantığı, kültürü bu dönemde oturduktan sonra çocuktan korkmayın.
İnşallah.
Sonrasında size gerisi sadece konuşabilme rahatlığını vermeniz. Konuşacak. Çünkü siz önceden ne kadar yükleme yaparsanız yapın, çocuk onu tecrübe etmeden rahat edemeyecek. Yani insanoğlunda öyle bir yapı var. Enteresandır. İbrahim Bey mesela işte diyorsunuz ki şuraya elinizi dokunduruyorsunuz. Eliniz yanıyor. Diyorsunuz ki eyvah elim yandı falan. Öyle mi abi, dur bir de ben bakayım diyor.
Evet aynen.
Yani insanoğlunda böyle ilginç bir şey var. İlla kendi tecrübe edecek. Gençlerde de bu var. Yani illa siz şöyle şöyle şöyle tecrübelerinizi çocuğa anlatmaya çalışırsınız. Bak oğlum şöyle ben hayatta şunları yaşadım, bunları yaşadım falan filan. İşte bak kızım şöyle olur böyle olur. Ama çocuk illa onu ucundan bir de ben yaşasam ya nasıl bir şeymiş acaba diyecek. O yüzden onu en az zararla atlatacak bir ortam oluşturmak anne babaların yapacağı en büyük iş.
Evet.
Özetle 3 ortamı kontrol etmek. Yani baştan toparlarsak. Evet, aile ortamı.
Evet.
Aile dışındaki sosyal ve fiziki ortamlar. Üçüncüsü de sanal ortam.
Evet.
Sanal ortamı da nasıl kontrol edecek? İşte bir takım aile koruma programları alacak. Evde internet varsa
kısıtlamalar getirecek.
O internete işte bu aile koruma programlarının şifreleri var. Bunu şu anda Telekom başta olmak üzere devlet kurumlarımızın birçoğu sağlıyor. Ücretsiz sağlayan ücretli programlar var, ücretsiz programlar var. Televizyonlarda ebeveyn kontrolleri, gene şifreleme sistemleri var.
Evet.
Efendim, işte bu teknolojiyle barışacak aile. Yani bu ne demek? Onu bir öğrenecek, bilecek. Yani ebeveyn kontrolü ne demek? Aile kontrolü programı varmış yahu, nasıl bir şeymiş onu bir bilecek. Öyle bir programı kullanmayı öğrenecek.
Evet.
Ondan sonra ve bir şekilde sınırsız ve kontrolsüz hiçbir şeyde davranmayacak tabii ki.
Evet.
Mesela çok sorulan sorulardan birisi, küçük çocukları tabletlerden uzak mı tutmalıyız? Sorusu çok geliyor. Efendim, hiçbir şeyi net olarak ne uzak tutacağız ne çok yakın tutacağız.
Ölçülü.
Ölçülü.
Evet.
Yani bu şu demek. Tabletlerde yaş gruplarına göre çocuk oyunları var. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk veya 2 yaşındaki bir çocuğa tablet verilir mi? Evet verilir. Ama nasıl verilir? Mesela çocuğun ince kaslarının ve ilişkilendirme, zihinsel ilişkilendirmesini yapacak ve ince kaslarının gelişmesini sağlayacak bazı oyunlar var. Mesela çok basit balon patlatma oyunu bile çocuk parmağıyla, İşte ekrandan balonlar çıkıyor. Balona dokununca balon patlıyor. Ne kadar çok balon patlatırsa böyle lık lık da ses yapıyor.
Hoşuna gidiyor.
O kadar puan kazanıyor.
Evet.
Şimdi o küçücük çocuk, 2 yaşındaki çocuk parmağıyla o balonları patlatmaya çalışırken bir, parmağını doğru yere dokundurmak zorunda. Bunun için beynini odaklamak zorunda. Aynı zamanda bir sürü balon geçtiği için farklı renklerde bir sürü uyarıcı onların arasında takip yapmak zorunda. Bunun neresi faydasız?
Evet.
Tam tersi.
Evet.
Çocuğun zeka gelişiminde bir numaralı faydalı oyunlardan birisi.
Ama sabahtan akşama kadar da değil.
Ha herhalde. İşte orada.
Evet.
Yani hiçbir şey kendi başına zararlıdır veya faydalıdır diyemeyiz.
Evet.
Yani bıçakla
Aynen.
Elma da kezersiniz. Adam da doğrarsınız. Adam da doğrarsınız. Evet. Nasıl kullandığınız önemli. Tableti bir bıçak gibi veya bir alet gibi düşünün. Araba gibi. Araba sizi hayra da taşır, şerre de taşır.
Evet.
O yüzden teknolojik aletlerin kullanımına böyle bakmamız lazım.
Hı hı.
Ama onun için de önce bilgilenmemiz lazım. Veya bilenlere danışmamız lazım. Yani işte hocam çocuğum şu yaş grubunda ne tür oyunlar oynatayım? Oyuncak seçimi bile önemli. Ne tür oyuncaklar seçmeliyim? Zeka gelişimini destekleyen oyunlar ve oyuncaklar yaş grubuna uygun seçilebilirse çocuğun kişilik gelişimi, şahsiyet gelişimi zaten doğru mecrada gelişecek ve devam edecek demektir. Artı dini hayatı aile içerisinde yaşamak, model olmak.
Evet.
Çocuk modelden öğrenir. Anne baba yapacak. Yani en temel kurallardan birisi, diğeri de bu. Dinleyicilerimize söyleyeceğim. Önce biz model olacağız.
Evet.
Mesela adamcağız sigarayı yakıyor, çekiyor. İşte delikanlı oğlu var karşısında. Yüzüne doğru üflüyor. Yapıyor. Oğlum diyor.
Sen içme diyor.
Ben içtim ama sen içme diyor. Şimdi bu ne kadar etkili olacak yani?
Evet.
Efendim benim çocuğum kitap okusun istiyorum. Ders çalışsın istiyorum. Çalışmıyor hocam. Okumuyor hocam. Siz okuyor musunuz diyorum. Yere bakıyor. Aile içerisinde çocuk sizin elinizde kitap görüyor mu? Veya ne kadar çok görüyor? Efendim televizyon keyfinizden taviz veremiyor musunuz? Filan. Yani model olmak.
Evet. En önemli
nokta. Bu da en önemlisi. Yani ortamları kontrol etmek, model olmak,
evet,
bilgi sahibi olmak, efendim, ve çocukların sizinle konuşmasına ortam ve imkan sağlamak, bu aile kültürünü de oluşturmak.
Evet.
Bunlar bizi çağın etkilerinden koruyacak yegane sütunlar. Her biriyle ilgili ayrı program yapılır, ayrı konu ama genel hatlarıyla dinleyicilerimize
bunları söyleyebiliriz.
Hem problemleri hem de çözüm önerilerini bu şekilde saymamız mümkündür.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Programımızın sonuna geldik. Bu hafta çocuklarda dini şahsiyet gelişimini konuştuk. Kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağ olun.